Ayrım 20.
Kaç ayın var daha? Bir kazaya uğramazsa Eylül başı falan. Bana şaşıyorsun değil mi? Ben de şaşıyorum bazen kendime. Böyle bir dönemde, böyle bir dünyada, hele yaşım neredeyse 40'a varırken çocuk doğurmak akıllı bir iş değil biliyorum. Yok onu demedim. Çok zor olduğu açık ama belki de bütün bu yaşadıklarımızdan sonra yapılabilecek en yararlı iş. Devrim düşünmekten çocuk doğurmaya bile vaktimiz yoktu bir zamanlar. İkisi de güldüler. Kirli gülüşlerinde acı bir alay, bir garip özlem sezdi. Bebek gelince kedi köpek ne olacak diye sordu konuk. Kirli büyük bir dikkatle bıyıklarını titreştirdi ve kulaklarını dikti. Köpeği artık pek içeri almıyoruz. Hava çok soğuk olunca girişteki taş bölmede kalıyor. Kulübesi dışarıda. Ama kedi kızımı sokağa atamam, içim el vermez. Dikkat ederiz, biraz olur biter. Sen de bilirsin ya, kedinin yeri başka. Hem bunlar bizim sürgün kaderimizi paylaşan kediler. Ortak geçmişimiz var onlarla. Sormayı unuttum. Seninki ne oldu? Neden getiremedin? Kirli heyecanla yattığı yerden fırladı. Nasıl da anlamamıştı şu ana kadar kadının kim olduğunu? Gecenin sahibi tabii. Hay sersem kedi kafam benim. Sıcakta ateşin karşısında öyle bir mayışmışım ki bütün kedi duyularım uyuşmuş. Bir hoplayışta kadının kucağında buldu kendini. Açma bu konuyu diye sızlandı kadın. Hala kendime gelemedim. Uçağa binmeden bir gün önce eşyalar yüklenirken yok oldu. Sepeti, izin kağıdı, aşı kağıdı, yol yiyecekleri her şey hazırdı. Bütün gece aramadığım yeri bırakmadım. Zaten adım deli yabancıya çıkmıştı. Sabahlara kadar gece pusi, gece pusi diye bağırdığımı duyan konu komşu iyice numarayı verdi bana. Az kaldı biletimi iptal edecektim. Sonra arkadaşlar dönerse bir gelenle göndereceklerine söz verdiler. Ama aradan neredeyse bir ay geçti. Daha dün telefonla konuştum. Bir daha gören olmamış. Tuhaf hayvanlar bu kediler dedi yataktaki kadın. Sesi ciddi ve düşünceliydi. İnanır mısın? Bazen bizim kedinin bütün konuştuklarımızı anladığı izlenimine kapılıyorum. Hatta bazen konuşmadıklarımızı, suskunlukla geçiştirdiklerimizi bile. Kirli gülümsedi. Haklısın diye miyavladı. Sonra kadını inceden inceye koklamaya başladı. Gece bir mektup, hiç değilse kısa bir not iletmiş olmalıydı. Hele de sahibiyle dönmemek gibi önemli bir karar alırken. Mektup kadının üstünde değildi. Belki başka bir giysisine, başka bir ayakkabısına yazmış, aradan geçen bir insan ayı boyunca 7 kedi ayı ederdi bu hemen hemen, kaybolup gitmişti. Bir de kadının ceketini ve çantasını koklamak için yere atladı. Uzak bir yere mektup gönderirken en iyi yol çantadır. İnsanlar çantalarını çok sık değiştirmez, olmadık yerlerde de bırakmazlar. Mektup gerçekten de el çantasının kenarına iliştirilmişti. Tahmin ettiği gibi kısaydı. Büyük bir heyecan içinde acele yazıldığı belliydi. Bir ucu kaybolmuş, kadının avuçlarının ter kokusu birkaç satırı silmişti. Beni en iyi senin anlayacağını ve hak vereceğini umuyorum diyordu gece. Sahibim gerçekten de eşi bulunmaz bir insandı. Onun kedisi olmak bir mutluluktu. Birlikte çok güzel şeyler yaşadık ve tahmin edersin ki ayrılma kararını vermek benim için hiç de kolay olmadı. Burada birkaç satır silinmişti. Mektup daha sonra şöyle devam ediyordu. Onunla birlikte sizin oraya gelmek, hiç istemediğim bir şeyi ona bağlı olduğum gibi yapmak, yani köpekleşip bağımlılaşmak olacaktı. Oysa ben özgür kedi kimliğimi korumak ve kendi hayatımı istediğim gibi yaşamak istiyorum. Oraya gelmememin ikinci nedeni ise sahibime olan sevgimle yakından ilgili. Yavrularım olacak. Zavallı kadın yeni bir çevreye alışmaya, yerleşmeye çalışırken bir de ben 3-5 yavruyla başına kalsaydım büyük sıkıntı olacaktım. Bunu da düşündüm. Bu mektubu evden çıkmadan önce çok acele yazıyorum. Sana sahiplerin sırlarını araştırmasına ışık tutabilecek önemli sandığım bir ipucunu iletmek istiyorum. Anahtar şöyle. Yanıtını veremeyecekleri sorular soruyorlar. Nina ve Arthur'a da yazdım kısaca. Biz kediler yanıtın hayatın kendisi olduğunu ve hayatı aşan hiçbir soru sorulamayacağını biliyoruz. Bu bakımdan bence insanlardan daha üstünüz. Belki bir gün yeniden haberleşir mektuplaşabiliriz. Ama belki de hiçbir zaman. Güzel yaşa, mutlu ol. Gece. Mektubu bitirdikten sonra hiç fena değil bu küçük diye düşündü Kirli. Özgür, bağımsız ve cesur. Bulduğu ipucu da yabana atılır cinsten değil. Üstünde düşünmeye değer. Ama bence bir noktada yanılıyor. Üstünlük diye bir şey varsa yaratıklar arasında, o da tam yanıtını veremeyeceği soruyu sorabilmekte gibi geliyor bana. Mutlu olabilme yeteneğinden söz edilecekse o başka. Yanıtı olmayan sorunun yaratığı mutlu etmediği açık. Gece mutlulukla gelişmişliği karıştırıyor birbirine. Yine de önemli bir nokta yakalamış. Divanın üstüne atlayıp hanımın ayak ucuna yattı. Bir yaratık ne kadar gelişmişse her işi de o kadar zor oluyor diye düşündü. Bunların yavrulamaları bile bir dert. Doğadan uzaklaşıp gelişip inceldikçe, sorular arttıkça en doğal işler bile sorun olmaya başlıyor. Kafası karıştı, gecenin bulduğu ipucunu, ne zamandır geliştirdiği kendi düşüncelerini sakin bir biçimde gözden geçirmeye, sıraya koymaya, berraklaştırmaya gereksinimi vardı. Kar, buz, soğuk, kötü yağışlı havalar aşağıda iskelenin hemen yanındaki kedi toplantılarını aksatmıştı. Yakın çevrede kısık, boğuk çığlıklarla dolaşan kızışmış erkek kedilerden başka bir yaratığa rastlanmıyordu. Erkek kedileri ise şu sıralarda nedense hiç canı çekmiyordu kedinin. Hele o kalın enseli yapışkan sarman zamparaya rastladı mı kaçacak delik arıyordu. Balıkçılar çarşısının kedilerinden kısmetten bile eskisi kadar hoşlanmadığını, onları görmek için özel bir istek duymadığını fark etti. Bir tuhaflığım var. Uzun süren soğuklardan olmalı diye düşündü. Hanımının örtündüğü battaniyenin ayak ucundan içeri kadının bacaklarına doğru süzüldü. Bu oyunu ikisi de severlerdi ama bu kez kadın ayağıyla hoyratça itti onu. Yavaş yavaş benden biraz uzak durmaya alış bakalım. Kirli, fena halde bozuldu. Kuyruğu aşağıda, karnı neredeyse yere yapışık, kulakları düşük bir biçimde şöminenin önündeki eski yerine çekildi. Hep şu yavru dalgası. Daha şimdiden böyle itip kakarsa yavru doğunca ne yapacak bakalım. İçine büyük bir huzursuzluk kapladı. Köpek aşağıda miskinleniyordur. Gidip onunla oynamalı biraz. Köpeği kızdırıp avlatınca keyfi yerine gelirdi her zaman. Tam kalkıp aşağı inecekti ki iki kadının konuşmalarını dikkatini çekti. Günden sonra kapıyı zorlayarak eve girdiklerinde kediyi soğumuş, katılmış ölünün üstünde bulmuşlar diye anlatıyordu gecenin sahibi. Sanki günlerdir oradan kalkmamış gibiymiş. Gelenleri görünce çığlık gibi miyavlayarak "Mau, miau, mırnav" demiş ve kaçıp gitmiş. Herkes her şeyi kaldıramaz, ağır gelir bazen. Hepimize ağır geliyor ama biz, sözüm ona aydınlar ya da hakkımızı yemeyeyim, yalnızca aydınlar diyeyim, bizler kendimizi oyalayacak bir şeyler buluruz hep. Onlar harekete girdiklerinde neredeyse çocuktular. Köylerden, kırlardan, gecekondulardan, fabrikalardan geldiler ve belki de hiçbirimizin yapmadığı kadar büyük bir boyun eğişle, özveriyle, en küçük bir özel hayat, bireysel özlem kırıntısı taşımadan boylu boyunca attılar kendilerini kavganın ortasına. Aydın komplekslerimizde hayran kalırdık bu işçi köylü yoldaşlarımıza, önlerinde eğilirdik. Rakip hareketlerden, çevrelerden bile olsalar, yalnızca işçi ya da köylü, yani emekçi, kısaca halk, yani kitle oldukları için onlara hayranlık duyar yüceltirdik. Kuşkusuz bizden daha gözü pek daha inançlı, istersen inanç diyelim ve ölmeye olduğu kadar öldürmeye de daha yatkındılar. Bizim bütün oyuncaklarımıza zaten hep itiraf edilmemiş, seslendirilmemiş sorular taşıyan biraz bozuk inancımıza karşın kaldıramadığımızı onlar nasıl kaldırsınlar? İntihar belki de tek çözümdü. Onu fazla tanımadım. Bir iki yürüyüşte işgalde falan görmüştüm yıllar önce. Gazetede okudum. Son sayfalardan birinde 5-6 satırlık tek sütun bir haberdi. Hani yüreğim sızladı denir ya. Gerçek anlamda sızladı yüreğim. Sanki göğsüme ateşten bir şiş saplanmış gibi oldu. Sen kabul etmeyeceksin ama sonuna kadar gidebilenler, işin gerçek sahipleri olanlar mı, işçiler mi acaba diye bir kez daha düşündüm. Tutarlı olan, durumun duygusal ve mantıksal sonucu olan tek şey intihar mı? Oysa ben ne yapıyorum? Bir de gebe kalıp hayatı sürdürmeye çalışıyorum. Bence tutarlılığından ve inandığından değil, artık inanmadığından öldü. Sanmıyorum. İnsan çoğunlukla inancı için ölür, inanmadığı için değil. Bir sessizlik oldu. Şöminenin içindeki odunlar gürültüyle çöküp çıtırladılar. Mao, miau, mırnav demiş diye düşündük kirli. Ağırıma gidiyor demek istemiş. Bir kedi sözü değil bu. Kedi kafasının içinde çok bulanık, çok dağınık, kopuk kopuk kokular, görüntüler, sözcükler, titreşimler belirdi. Bir şeyi hatırladı, hatırlayacak, anladı, anlayacak. Köpekler için derler ama bence asıl kediler sahiplerinin acısını, kederini, umutsuzluğunu ya da aksine neşesini, sevincini derinden duyup paylaşıyorlar. Kedinin cesetin üstünde günlerce kaldığına inanıyorum ben. Kedinin kafasında bir şimşek çaktı. Karma karışık hayaller, görüntüler, kokular, titreşimler bir düzene girdiler, birbirlerini tamamladılar. Yoldaş da o kedi diye düşündü. Mao miyav mırnav da sahibinin son sözleri olmalı. Mao miyav mırnav ağrıma gidiyor. Kar durmadan sessiz ve hüzünlü yağıyordu dışarıda. Şöminin önünde yattığı yerden bahçedeki ağaçların, sarmaşık güllerinin, kuru dallarının ve yanılıp erken çiçeğe durmuş erik ağaçlarının soğuk beyaz süllere bürünüşü görülüyordu. Belki de biz hayvanlar için en iyi, en akıllı şey insanlardan uzak durmak diye geçirdi içinden. Yakınlaştık mı, çözümsüzlüklerini, kederlerini, hayatı onun doğal bir parçası gibi yaşayamamaktan kaynaklanan huzursuzluklarını bizlere de bulaştırıyorlar. Belki de bir tek çocuklar farklı. Henüz doğallıklarını kaybetmedikleri, kendileriyle barışık oldukları için. Onlardan da ne yazık ki biz kediler fazla hoşlanmayız. Hoyrattırlar, canımızı acıtırlar. Şu doğacak veledi daha ilk günden baştan terbiye etmeliyim. Can acıtmadan, hoyratlaşmadan, boyuna posuna bakmaksızın efendilik taslamadan eşit bir çocuk kedi ilişkisini öğretmeliyim ona. Zamanla dost oluruz belki. Yine yoldaş geldi aklıma. Mao miyav mırnav demiş. Böyle bir sözü bir kez söylemişse artık umut yok. Nereye gitse, yeni bir kapı da bulsa, sokaklarda başı boş da dolaşsa, Mao miyav mırnav izler onu. Kısmet anlatırdı. Sahiplerinin ondan önceki kitleri sahipinas hep kaçmakla, göçmekle, illegal yaşamakla geçen bir hayattan öylesine bıkmış ki, ikide bir, şöyle mazbut, evden işe işten eve normal insanlar gibi yaşayan bir sahibe düşemedim diye yakınırmış durmadan. Kedi kısmı, sahip edinecek, ev kedisi olacaksa en azından normal birilerini bulmalı. Ama bu da kendi elinde değil ki kedinin. Dışarıda yağan kar büsbütün oturdu yüreğine, içi üşüdü. Aptal köpek beni tutamaz, miskin mıstık beni tutamaz. Köpeğin yanına kadar sokulup küçük bir pati atıp kaçıyordu. Aşağıya iskeleye balıkçılar çersinip kedilerle buluşmadığı şu tatsız kış günlerinde bütün eğlencesi buydu. Köpek hiç de iyi bir oyun arkadaşı değildi oysa. Şakadan anlamayan, sözde ağırbaşlı, aslında geri zekalı ve uyuşuk bir yaratık.
Hani şu öfkelenmemeyi, bağırmamayı, doyasıya gülmemeyi erdem sanan ağır ol, molla desinler cinsinden biri. Hanım yavrulayabilmek için yatmak zorunda kaldığından beri her gün gelmeye başlayan gündelikçi kadın köşede duran saplı süpürgeyi kaptığı gibi üstüne doğru yürüdü. İtinizin de pisiğinizin de Allah belasını versin. İt efendi efendi oturuyor yine. İlle de şu musibet kedi. Pisik değil şeytan mübarek. Tövbe tövbe. Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Kirli bu oyuna da alışıktı. Bir sıçrayışta mutfak raflarından birine çıktı. Murdar bu ev, murdar diye bağırıyordu kadın. Tencerenin tabağın içinde bile kedi köpek pisliği var. Abdest namaz bilseler sokmazlardı eve bu yaratıkları. Bir yandan da süpürge sopasının ucuyla kirliyi tünediği raftan indirmeye çalışıyordu. O sopanın ucunu tabakları kırmamaya çalışarak rafa doğru uzattıkça kirli büyük bir keyifle sopaya pati atıyor, durduğu yerde zıplayan kadının çaresiz telaşıyla eğleniyordu. İşte sonunda tadını çıkarabilen bir oyun arkadaşı. Sopanın ucunu yakalamaya çalışırken birden ayağı kayıp dengesi bozuldu ve eski büyük bir kayık tabakla birlikte yere düştü. Tabak yerde büyük bir şangırtıyla kırılırken kirli kendini üst kata çıkan merdivenlere attı. Arkasından köpeğin köpeklik yaptığına kanıtlamak için patlattığı kuru sıkı havlamalarını ve kadının ilenmesini duydu. Hanımın gündüzleri divanın üzerine uzanıp kitap okuduğu oturma odasına bir girebilse kurtulmuştu. Yoksa belimin ortasına yerim sopayı. Bu kez gerçekten çok kızdı. Kör şeytan. Kapı kapalıydı. Kirli kapının koluna şöyle bir baktı. Aradaki uzaklığı ölçtü. Hemen hemen 15 bıyık boyu. Bütün gücüyle sıçrayıp bedeninin tüm ağırlığıyla kolu aşağı çekti. Bir de bu eksikti. Bakıyorum artık kapı da açıyorsun dedi hanımı gülerek. Tabağın kırıldığını besbelli duymamıştı daha. Gündelikçi kadın suçun kendi üstüne kalacağından korkup söylemezdi nasıl olsa. Açtığın gibi şimdi de kapa bakalım şu kapıyı dedi hanımı. Buz gibi soğuk geliyor merdivenlerden. Gerçekten de açık kalan kapıdan içeri soğuk hava doluyor, odanın huzur dolu tatlı sıcaklığını bozuyordu. Geri dönüp kapıya doğru yürüdü, bütün bedeni ve patileriyle abanarak kapıyı kapadı.
Divana uzanmış olan soluk yüzlü kadın korkmuş, dehşete düşmüş bir sesle "Ama sen anlıyorsun" diye mırıldandı. Gözleri kocaman kocaman açılmış, yüzü daha da solmuştu. "Evde bütün gün böyle yata yata sinirlerim iyice bozuldu" diye söylendi kendi kendine. "Bu gidişle yakında hayaletler görmeye başlayacağım." Hayvan soğuğu bedeninde hissedince içgüdüsel olarak kapıya yöneldi. Abanınca da kapı kapandı. Bu kadar basit işte. Gerçekten de sinirlerim çok bozuk. Şu yatma işi bir an önce bitse de işime başlasam. Kirli büyük bir yanlış yaptığını hemen fark etti. Dikkat etmeli. Anladığını belli etmemeli. Aşağıdan hırsını hala alamamış olan temizlikçi kadının öfkeli söylenmeleri duyuluyordu. "Sizden hiç hoşlanmıyor, hakkı da doğrusu" dedi sahibi. "Her an bir muzurluk yapıyorsunuz. Allah vere de çocuk olunca bırakıp gitmese bizi. Bu sıçrayıp kapı açma marifetin hiç hoşuma gitmiyor. Çocuk odasının kapısının kolunu değiştirmeli. Dönerek açılan tokmaklardan taktırmalı. Onları da açamazsın artık herhalde. Çocuk hepimizin hayatını değiştirecek." Velet daha doğmadan bütün evi doldurdu. Biri doğup ciyaklamaya başlayınca ne olacak kim bilir. Hiç hoş değil. Hayatımız değişecekmiş. Kendi aralarında uzun uzun konuşup tartıştılar çocuk konusunu. Ama kimse bana "sen ne dersin" diye sormadı. Şimdi de bütün hayatımın değişeceği ilan ediliyor. Düşünce özgürlüğü, birey hakları, katılımcı demokrasi gibi kocaman kocaman sözlerden geçilmez bu evde ama iş karar vermeye gelince insanlar bildiklerini okurlar. Geceyi, Nina'yı, Arthur'u, zavallı yoldaşı, Cimcim'i, tanıdığı bütün kedileri düşündü. Uzaklarda olanlar yıllar önce bir gün nedense evlerini yerlerine bırakıp yabancı ülkelere kaçmak zorunda kalmış olan çevrenin insanları bir bir dönüyorlar. Kışın soğuklarına dayanamayacaklarını bilip ılık korunaklı ülkelere giden sonra ilkbaharla birlikte dönen göçmen kuşlar gibi. Kediler göçmen kuş değiller ki. "Haydi dönüyoruz" deniyor onlara bir gün. Ya da bir tanıdığa olmazsa bir kedi evine bazen de sokağın ortasına bırakıp "buraya kadar da ahbap. Beni güzel oyaladın, eğlendirdin. Şimdi bak başının çaresine" diyerek çekip gidiyorlar. Hiç de saygılı ve eşit bir ilişki değil. Biz kediler bağımsızlığımızla, başımıza buyrukluğumuzla tanınırız. Ama bir kez postayı insanlara kaptırdık mı, artık kaderimiz sahiplerimizin iki dudağının ucuna takılıp gider. Gece gerçekten de iyi yapmış. İmrenilecek, örnek alınacak bir kedi davranışı. Nina ne yapacak bakalım? O sahipleri geldiğince gelir diye geçirdi içinde. Annesini biraz eski moda, biraz kişiliksiz buluyor, özgürlüğünden çok rahatına düşkün olduğu için küçümsüyordu onu. Çocuk doğurduktan sonra baktım ki rahatımı kaçırıyor ya da sahiplerimin bana karşı tavrı değişiyor, bir dakika durmam, çeker giderim. Öteki ülkelerde durum başkaydı. Oralarda sokak kedisi diye bir sınıf yok. Ama burada her yer kedi dolu. Hepsi de beceriyor nafakasını çıkarıp yaşamayı. Sahipleri çocuk konusunu tartışırlarken adam kadını uyarmış. "İşini, çalışmana, hayat planlarına, her şeyini aksatacak. Bu koşulları kabul edebileceksen ve bakabileceksen doğru" demişti. "Benden pek medet umma" diyordu açıkça. Tıpkı hayvanlarda, örneğin biz kedilerde olduğu gibi diye düşünmüştü Kirli. İnsanlarda da yavruya doğuran bakıyor. Erkek ne kadar sahiplenir görünürse görünsün, yavru dişinin. İşimin, araştırmalarımın, yaşama planlarımızın, belki de ikili ilişkilerin tıkandığı, yıprandığı, yetmez olduğu noktada çocuk güzel bir umut. Bağlanacak yeni bir amaç demişti hanıma. Herkesin, her yaratığın, bütün canlı sistemlerin korunma mekanizmaları vardır. Bu dönem çocuk böyle bir şey, bir korunma mekanizması. Doğaya en yakın olan çözüm. Bir şeyi kafasına koyduğu zaman çalışır çabalar, kafasına koyduğunu yapardı kesinlikle. Kör inat değil. Kendine saygı ve güvenin sonucu olan güçlü bir dirençti bu. Biz kediler de yaparız kafamıza koyduğumuzu. Belki de bu yüzden seviyorum onu. Kendime yakın bulduğum için. Kadının uzandığı yerde okuduğu kitabın kapağına bir göz attı. "Bir bebek bekliyorum." Eskiden başka türlü kitaplar okurdu. İçleri acayip işaretlerle dolu, kalın kalın ciltler ya da kapağında sakallı adamların resimleri olan ciddi görünümlü kitaplar. Çocuk onu daha doğmadan, henüz doğup doğmayacağı bile belli değilken almıştı kıskacına. Kirli bunun nasıl bir duygu olduğunu kendi yaşamından, kendi deneyiminden biliyordu. Yerinizden kalkıp gitmek, biraz dolaşmak istersiniz ama yavrular memelerinize yapışır. İsteseniz de bırakamazsınız. Bu küçücük korunaksız, zavallı hayatların size bağlı olduğunu, sizin parçanız olduğunu bilmek öyle bir bağımlılık yaratır ki, Bu bağımlılığı sever, ondan kurtulmak istemezsiniz. Kadın daha tam farkında değil bunun. Yaşayarak öğrenecek diye düşündü. Merdivenlerden ayak sesleri duyuldu. Bey saçlarında, omuzlarında kar taneleriyle, burnu yanakları soğuktan kızarmış, elleri ovuşturarak girdi içeri. Dışarıda öyle bir soğuk var ki yatakta olduğuna şükret dedi. Karısının yanağından öptü. Koca kent felç olmuş durumda. Hiçbir şey işlemiyor. Bakarsın yarın tipi yüzünden vapurlar bile işlemez. Ekmek, süt falan aldım. Böyle kış en az 20 yıldır görülmemiştir. Şömineye birkaç kütük daha attı. Bugün kendini nasıl hissediyorsun diye sordu. Sesinde gerçek bir merak ve ilgiden çok, bir görevi çabucacık yerine getirme çapası, basma kalıp ruhsuz bir tını vardı. Bir şeye mi sıkıldın dedi kadın. Özel bir şey yok. Her zamanki sıkıntılar. İşler planladığım gibi gelişmiyor. Ufacık bir sorun oluyor. Toplum örgütlü değil. İnsanlarda çalışma disiplini yok. Bir yağmur, kar yağsa hayat duruyor. Yağmadığı zamanlarda zor işliyor ya aslında. Bunların hepsini bilmiyor muyduk benim mükemmeliyetçi kocacığım? Hepsinde haklısın. Gülü seven dikenine katlanır. Hatırlasana, daha bir yıl önce buraya dönebilmek, yalnız bizim değil bütün sürgündekilerin, hepimizin ortak konusu bilincel amacıydı. Bu denizin, bu tepelerin, iskelenin yanındaki balıkçı meyhanesinde bir kadeh rakının, böyle bir evin, bu karın, şu erguvan ağaçlarının, en önemlisi de buradaki insanların, buradaki ilişkilerin hayalini kurmadık mı yıllar boyunca? Nasıl bir mucize beklemiştin ki sen? Adam bezgin gülümsedi. Yıllarca bir şeylerin hayalini kuruyorsun, ona ulaştığın zaman mutlu olacağını sanıyorsun. Sonra bir gün hayaller gerçekleşince, amaca varılınca, bir de bakıyorsun ki o şey değişmiş, başkalaşmış. Ya da sen hayalinde güzelleştirmiş, hayalinde süslemişsin onu. Boğaz tepelerinde denize bakan yamaçlarda bir ev özlemiştik. Ama o eve çıkan yokuşun taşını, çamurunu, çöpünü, karanlığını düşünmemiştik. İskele meyhanesinde bir kadeh rakı hayat iksiri olmuştu hayallerimizde. Ama o bir kadehi bizim bütçemizin bile artık kaldırmaz olacağını getirmemiştik aklımıza. İnsanlara, ilişkilere gelince hiçbiri kalmamış hemen hemen.